Toprağın Sesi.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil, bu hafta stüdyomuzda Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu, kısa adıyla Anadolu ÜPAK Genel Müdürü Sayın Ali Cem Suca'yı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim, çok sağ olun. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Aslında tarım sektörüyle aşina olanların son zamanlarda adını sıkça duydukları ama ilgisi kısıtlı olanlar için de bir kavramsal çerçeve, hatta tanımları da yapmamız gereken bir konu bütünlüğünü süremiz el verdiğince değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Sağ olun bizleri kırmadınız, stüdyomuza teşrif ettiniz. Şimdi efendim, tabii ki Türk tarım sektöründe siz de çok iyi biliyorsunuz, en yakıcı sorunlardan bir tanesi tarımsal ürünlerin arz talep dengesine göre fiyat bulmaması. Tabii buna üreticilerimizin örgütsüzlüğünü de eklediğimizde, fiyat belirleme süreçlerinde çiftçimizin etkin olmadığını ve oluşan fiyatların da zaman zaman, her zaman değil tabii ama zaman zaman çiftçimizin aleyhine oluştuğunu görüyoruz. Bütün bu sorunların hepsini birden değil ama çözümü için biz yeni bir yola girdik Türkiye olarak ve Türkiye Ürün İhtisas Borsalarını kurduk ve elektronik ürün senediyle birlikte bambaşka bir sisteme girdik. Şimdi bu sistemi merak eden birkaç tane haber okuyanın iyi kötü bilgisi zaten bu kadardı, benimki kadardı. Şimdi en azından bu kısmını biraz daha açmanızı, detaylandırmanızı rica edeceğim size. Tabii işin lisans depoculuk kısmı da var, o konuya da geleceğim ama şimdi biz nasıl bir borsadan bahsediyoruz? Siz kuruluşunda da yer aldınız, niye kurdunuz böyle bir borsayı, biraz anlatır mısınız bize?
Tabii Umut Bey, ben öncelikle teşekkür ediyorum beni burada konuk ettiğiniz için. Şimdi en başta çok kısa, çok da uzatmadan şöyle ben ifade edeyim. Tarım bence günümüzün en önemli önceliği. Hem dünyada aynı şekilde, hem de ülkemiz açısından aynı şekilde. Bunu pandemi sırasında ve sonrasında takip eden Rusya-Ukrayna savaşı net bir şekilde gördük. Tarım, gıda artık stratejik ürün haline gelmiş vaziyette. En az enerji kadar önemli. Ve ben ülkemizin kalkınma yollarının en başında gelen, ekonomik kalkınma yollarının en başında gelen konu başlıklarından biri olarak tarımı görüyorum. Tarım tarafının ciddi problemleri var. Diğer sektörlerinde olduğu gibi.
Tabii ki.
Bunların çözüm yollarından bir tanesi tarım tarafında, özellikle tabii çiftçi kesimimizi, çiftçilerimizin altını ben çizmek istiyorum. Bütün kahrı onlar çekiyorlar.
Çekiyor,
bir kere üretimi onlar yapıyorlar. Daha üretime başlamadan önce borçlu giriyorlar. Ellerinden hızlı bir şekilde ürettiklerini çıkarmak zorunda kalıyorlar. Fiyatlar doğru oturmuyor ve nihayetinde istisnalar tabii ki var. Genel olarak belli bir seviyeye getirilmesine çalışılıyor ama üreticiler, çiftçi kesimimiz maalesef yaptığı emeğin karşılığını çoğunlukla alamıyor.
Evet.
Şimdi bu noktada tabii dediğim gibi çözüm yollarından bir tanesi lisanslı depoculuk sistemi. Hı hı. Lisanslı depoculuk sistemine ben de şu anda girmiyorum. Hı hı. Ama esas da başlangıcı lisanslı depoculuk. Bunun devam eden halkaları var. Lisanslı depoculuğun sonrasında Türkiye Ürün İhtisas Borsası geliyor. Arkasından da muhtemelen sonrasında konuşacağımız, benim de şu anda genel müdürü olduğum Ürün Piyasası Aracı Kurumları geliyor.
Geliyor. Şimdi, bu bir zincir aslında değil mi efendim?
Zincir.
Şöyle yapabiliriz efendim, uygun görürseniz. Bu zincirin ilk halkası lisanslı depolardır. Aslında sistemi oradan anlatmaya başlamak bizi daha rahatlatır diyorsanız hemen konu başlığını
kesinlikle
değiştirebiliriz.
Kesinlikle daha faydalı olacağını
lütfen
düşünüyorum. Esasında 3 konu da birbirinin içine geçen konular. Hı-hı. Ama bir sırası var tabii.
Tabii ki.
Lisanslı depoculuk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası, sonrasında da şu anda kurulan Ürün Piyasası Aracı Kurumları.
O zaman lisanslı depoculuk ne olduğundan ve öneminden başlayalım.
Şimdi lisanslı depoculuk bir malumunuz normal bir depoculuk sistemi var. Bir de sonradan geliştirilen, esasında çok da yeni olmayan ama nispeten eski depolama sistemine göre yeni olan lisanslı depoculuk sistemi. Burada Ticaret Bakanlığımızın denetim ve gözetimi ve faaliyet izni verme koşulları altında bir lisanslı depolar kuruluyor. Burada belli teşvikler var. Belli destekler var devlet tarafından verilen. Lisans depolarda ne yapıyor? Bunun karşılığında ürünlerini veren çiftçilere ürünleri depolamaları karşılığında, daha doğrusu ürün kimin elindeyse bu depolanması karşılığında bir ücret alıyorlar.
Destek lisanslı... var dediniz efendim. Çok özür diliyorum. Bu aslında lisanslı depoların ve depoculuğun yaygınlaşması için üreticimizi teşvik edici bir unsur.
Kesinlikle öyle. Yalnız şu anda maalesef lisanslı depoculuk nispeten uzun bir zamana yayılmasına rağmen hala Türkiye'de bilinmiyor. Yani şöyle bir örnek verip tekrar konumuza geri döneyim.
Lütfen.
Buğday mesela en önemli ürünlerimizin başında geliyor değil mi Türkiye olarak? Arkasından un ve makarna geliyor. Lisanslı depoculukta şu anda sadece Türkiye'de üretilen buğdayın %25'i depolanıyor. Dolayısıyla %75'lik bir potansiyel var orada. Potansiyelden kastım şu, lisanslı depolarla birlikte 2 seneye kadar depolama imkanı getiriliyor. Dediğim gibi devlet destekleri ve teşvikleri var. Hem lisanslı depoculuğa hem de malını, ürününü koyan çiftçiye.
Peki Ali Bey, dediniz ya hani %75'i hala lisans depolara girmiyor diye. Birden bire girse alacak depo var mı?
%75'ini karşılayacak kadar yok ama %50'sinden fazlasını alacak kadar şu anda lisanslı depoculukta toplam kapasite mevcut. Bunun sebebine gelirsek de lisanslı depoculuğun çok fazla bilinmemesi, eski usulle depolamanın yapılması ve çiftçi kesimimizin maalesef bu anlamda lisanslı depoculukla ilgili tüm çabalara rağmen hala tam olarak bilgili bilgi edinmemiş
olması. O zaman bu bize de bir görev yüklüyor.
Kesinlikle.
Sadece lisanslı depoculuğun ne olduğunu ve önemini anlatan teşvik edici programlar da yapmalıyız demek ki. Bu dersi çıkardım ben bu söylediğinizden.
Ben o anlamda size çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi tarımın ve çiftçilerimizin, özellikle üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması için öngörülen yollardan biri, belki de en önde geleni, benim şahsi fikrim lisanslı depoculuk sistemi.
Şöyle bağlayalım efendim, uygun görürseniz. Beni bir çiftçi olarak düşününüz ve ürünümü lisanslı depoya koymakla benim avantajlarım nedir? Bunu anlatınız, sonra yavaş yavaş da borsaya doğru gidelim. Ne
Şimdi dersiniz? Biz şu örneği çok veriyoruz. Biz sahada da geziyoruz tabii. Ben de 5 senedir tarımın içerisindeyim. Çiftçi Mehmet Efendi diyoruz. Standart
tamam.
Bizim...
Ben şimdi çiftçi Mehmet Efendi
Aynen
oldum.
Öyle Umut Bey. Çiftçi Mehmet Efendi lisanslı depoculuğu seçebilir ya da seçmeyebilir. Seçtiği takdirde ürününü anında elinden çıkarmak zorunluluğu yok. Bu ne demek? Yani fiyatı yüksekken satabilir ya da fiyat düşükken satmayabilir. Hmm. 2 senelik depolama süresi var. Hmm. Dolayısıyla malumunuz tarım piyasaları fiyat değişen piyasalar. Dolayısıyla o anda elinden çıkarmak zorunda değil. Hemen satmak zorunda değil. Siz Çiftçi Mehmet Efendi olarak ürününüzü alıyorsunuz. Buğday diyelim. Gidip bir lisans depoyla anlaşıyorsunuz. Ürününüzü lisans depoya koyuyorsunuz. Bunun karşılığında çok teknik kısma, daha doğrusu
lütfen,
hiç girmiyorum.
Lütfen. Evet.
Hiç girmiyorum. Çok basit bir dille anlatmaya çalışıyorum.
Çok
çünkü bizim
ederim.
Amacımız bu sistemi anlatmak.
Tabii ki.
Teknik kısımlar tabii ki var. Onun karşılığında elektronik bir senet çıkıyor. Hı hı. Bu elektronik senet arka tarafta ürün sizin oluyor. Bunun karşılığı da para olarak düşünebilirsiniz.
Bu ELÜS dediğimiz senedi.
ELÜS dediğimiz elektronik ürün senedi.
Evet.
Kısaltması ELÜS. Bu ELÜS sizin oluyor. Ya da Çiftçi Mehmet Efendi'nin oluyor. Bu ELÜS isterse hemen satabilir. Karşılığında ürün vardır. O ürünü de ELÜS'ü sattığı kişiye tabii ki devretmek şartıyla.
Tabii ki.
Ya da dediğim gibi 2 sene süreyle bunu elinde tutabilir.
Ama bu ürünü satmak için bekleyecek süreyi finanse edecek gücüm varsa ben Çiftçi Mehmet Efendi olarak, yoksa hemen satarım ki para girsin cebime.
Kesinlikle, ama yani finansman gücünüz az da olsa var ise o anda elden çıkarmak zorunda değilsiniz. Çünkü malumunuz bolluk varken satılırsa fiyatlar düşüktür.
Ürünümü verdim.
Evet.
Senede bağladım.
Evet.
ELÜS'ümü aldım.
Evet.
Şimdi devam edelim efendim.
Senede bağladınız. Bu senetlerin alımının satımının yapıldığı yerde Türkiye Ürün İstihdas Borsası'dır. Ben de onun kurucularından biri olmakla gurur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum. Çünkü ülke için bir katma değer yaratıldığını ben düşünüyorum. Türkiye Ürün İstihdas Borsası'nda kısaltması da TÜRİP'tir. Hı hı. TÜRİP'te bu senetlerin, elektronik ürün senetlerinin alım ve satımı yapılıyor. Ha bu şekilde ne oluyor? Siz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Finansman gücünüz var ise bu ELÜS'ü elinizde tutabilirsiniz. Fiyatlar yükseldiğinde satabilirsiniz. Hı hı. Zaten bunun karşılığında lisanslı depolarda sizin buğdayınız duruyor. Hı hı. Hazır bir şekilde.
Karşılıksız ELÜS yok değil mi efendim?
Hayır. Siz buğday koyacaksınız ki onun karşılığında, zaten devlet garantisi altındadır bu.
Bu önemli.
Kesinlikle devlet garantisi altındadır. Bunun karşılığında dediğimiz elektronik senetler çıkıyor. Bu senetleri ister tutarsınız elinizde, ister hemen bana satabilirsiniz. Hmm. Ha bu şekilde oradan izninizle devam edeyim.
Tabii,
alım satım olduğunda ne oluyor? Çiftçi kısmından biraz uzaklaşmış vaziyetteyiz şu anda. Ama dolaylı olarak tabii ki gene de çiftçilerimizi etkiliyor. Fiyatın doğru oluşması borsada, tripte alım satım ne kadar çok ise ve sirkülasyon diyeyim tabii ki kanun nizam çerçevesinde sirkülasyon ne kadar fazla ise o noktada bu senetlerin ve arkasındaki ürünlerin fiyatı da o kadar adil, şeffaf ve olması gerektiği şekilde fiyat oluşumu sağlanıyor.
Zaten en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Yani çok alıcıyla, yani çözümü aslında anlattığınız, çok alıcıyla çok satıcının devlet garantisi altında bir araya gelmesi aslında bu. Dolayısıyla hani çiftçi Mehmet'e tekrar dönersem, ben çok yakın çevremdeki birkaç tüccara mahkum değilim bu sistemde aslında. Yani Konya'da hasat ettiğim bir ürünü belki de Elüs'e bağlayarak Ağrılı birine satabilirim yani rahatlıkla.
Kesinlikle TÜRİP zaten kanunen yetkili tek ulusal elektronik ürün senedi anlamında tek ulusal borsa. Başka bir yerde el üstlerin alım ve satımı yapılmıyor. Dolayısıyla siz Konya'da hasat ettiğiniz bir ürünü herhangi bir yerdeki ya da tersini düşünelim.
Tabii.
Konya'daki ürünü, tersi daha doğru esasında.
Buyurun.
Konya'daki ürünü ben başka bir şehirde, Türkiye'nin başka bir mecrasında, başka bir şehrinden satın alabiliyorum. Konya'dan bu teslimi alabiliyorum, o ürünü alabiliyorum. Ama benim illa Konya'da olmam gerekmiyor. Bu alım ve satım tarafını birleştiren borsada dediğim gibi sermaye piyasalarında Borsa İstanbul'un muadili olan biz hep aynı örneği veriyoruz. Tarım piyasalarındaki tek yetkili kanunen yetkili borsa olan TÜRİP.
Şimdi efendim dolayısıyla vurgunculuk yok. Söylentiye göre fiyatı arz talep dengesi dışında oynatan faktörler yok. Dolayısıyla çiftçi orada oluşan fiyatlara güveniyor. Çiftçi ve konut tabii bütün tarafları. Peki efendim TÜRİP yolculuğuna çıkıldı. 2018'de kuruldu yanlış hatırlamıyorsam. 2019'da bu ELÜ sistemi. Şimdi 5 sene geçmiş. Neler yaşadık o anda? Yani gelişti mi? Yoksa aynı lisanslı depoculuk gibi daha tanıtılmaya ihtiyacı mı var? Aracıya geçmeden önce bir de o süreci çok kısaca dinleyeyim
Tabii
size.
kesinlikle yani teşekkür ediyorum. Çok doğru sorular bizi dinleyenler açısından da aydınlatıcı olmasını ben
Umarım,
umuyorum.
umarım
Yani
inşallah.
dolayısıyla zinciri doğru anlatmak lazım. Evet 2018'de TÜRİP kuruldu. 2019 26 Temmuz'da ELÜS piyasası faaliyete geçti. Yani 5,5 senelik bir esasında
Geçmişimiz, mazimiz var.
evet 5 seneye yakın bir mazimiz var. Bu noktada dediğim gibi hani ben de ilk gününden itibaren tribün içerisindeydim. Gelişmeler oldu. Yeterli mi? Değil. Tanıtıma bir kere ihtiyaç var. Zaten ben buradan şu anda değil hani sizin sorunuzla birlikte aracılığa bunu bağlayacağım. Çünkü
Tabii ki.
nihayetinde TÜRİP denen bir borsadır. Merkezi bir borsadır. Ama sahaya yayılma şansı çok fazla yoktur. Şimdi saha tabii ki çiftçiden başlıyor. Nihayetinde üretim orada. Yani çiftçimize bu sistemin iyi anlatılması lazım. Ne işe yaradığını, onların kazançlarının sadece maddi anlamda değil, maddi ya da manevi kazançlarının ne şekilde olacağını, tribin ne işe yaradığını, niye gidip lisanslı depoyu ürününü yatırmasının onun açısından avantajlı olduğunun iyi anlatılması lazım. Bu noktada da biz herkesten yardım ve destek istiyoruz. Çünkü konuşmamın başında da söylediğim gibi bana kalırsa tarımın kalkınma yollarının başında lisanslı depoculuk sistemi geliyor.
Naçizane bu tarımsal yayıncılık konusunda haddimi aşmayayım. Doğru konuları gündeme getirip doğru soruları sorma gayretinde olan biri olarak sizinle aynı fikirde olduğumu her türlü eleştiriyi de göze alarak söylemeliyim. Bir tanesi de sözleşmeli üretim ve ürün planlaması tabii ki. Çiftçimiz biraz korkuyor bu sistemden. Şimdi ben Anadolu'nun her yerine gittim ve gitmeye de devam ediyorum. Bu sistemi gündeme getirdiğimiz özellikle TÜRİP yetkilileri de çok program yaptık. Onlara da iletmeye çalıştım bu sorularımı ve çok da güzel yanıtlar aldım. Üreticimiz, çiftçimiz korkmasın demek kolay da bunun biraz altını doldurmak yani neden korkmayacağını biraz anlatmak lazım. Şöyle bir eksikliğim olduysa onu da tamamlayayım. Diyebilirsiniz ki çiftçi neden korkuyor? Bir, yeni bir sistem. Bilmiyor. O elektronik ürün senedinin bile ne olduğundan bir haber. Ürünü bir yere teslim ediyor ama ne kadar siz devlet garantisi derseniz deyin, acaba ürünüm nerede diyor. Bir de bir an evvel elinden ürünü çıkartıp cebine para koymak için biraz da aceleci. Korkusunun benim tespit edebildiğim kadarıyla mutlaka eksiklerim vardır, siz tamamlarsınız. Korkunun temel gerekçeleri bu diyeyim ve bu korkuyu azaltmak için sözü size bırakayım efendim.
Yani doğru tespitler hem korku hem çekince.
Evet, çok
yani
doğru.
Yani çekiniyorlar diye düşünüyorum. Hani siz benden çok daha tecrübelisiniz bu alanda. Ben de işte hasbelkader tarımdayım. Artı şu anda Anadolu Üpak'ta görev aldığım için sahayı dolaşıyorum. Şimdi sistem eski. Tarım çok eskilere dayanıyor ve bizim maalesef çiftçi nüfusumuz yaşlanıyor.
Evet.
Malumunuz. Şimdi
58 oldu yaş ortalaması.
kesinlikle yani yaş bazı şeylerde yani hepimiz öyle değil miyizdir? Yaşımız arttıkça klasiklere sığınırız ya da onlara tutunuruz. Yeniliklere açıklık azalır.
Tabii.
Normaldir bu. Her hayatın her anlamında böyle. Şimdi çiftçi dediğimiz kesim dediğiniz gibi elüsü bırakın tribi bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Biz bunu rastlıyoruz. Karşı tarafta mesela Toprak Mahsulleri Ofisi'ni muhatap olarak biliyor.
Biliyor.
Ondan sonra o malın tribe geldiğini, elektronik senet oluştuğunu falan bir haber. Ve bu durum böyle olunca tabii ki yayılmıyor. Ve korkmaları, çekinmeleri de bana kalırsa çok normal. Bir, dediğim gibi tanıtım eksikliği var genel olarak. İkincisi, çiftçi nüfusu yaşlanıyor. 58 dediniz. Yaşlılıkla birlikte yeniliklere kapılar nispeten kapanıyor haliyle ve eski elinizde olanlara sarılıyorsunuz haliyle. İşte nedir? Bankacılığı biliyorlar. Banka kredilerini biliyorlar. Lisans depoculuğu bilmiyorlar. Sonuçta her zaman Toprak Mahsulleri Ofisi sonuçta bu piyasalarda hakim egemen güçtür. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni biliyorlar. Bir de birkaç tane bankayı biliyor. Onun dışında başka bir şeyle ilgili fazla bir bilgileri yok. Ama buradaki en önemli şey finansman kısmını kenara koyaraktan söylüyorum. O bir ihtiyaç tabii ki. Ama aracılıkla ilgili kısımlarda da o kısma değineceğim.
Lütfen.
Onu ben çok önemsiyorum o konuyu. Önemli olan bence tanıtım.
Tanıtım.
Ve bugün programdan önce bana dediğiniz şekilde çok teknik değil. Ne işlerine yarayacak? Neden bu sisteme girmeleri gerekiyor? Avantajları ne? Basit.
Bunları anlatmak lazım.
Kesinlikle.
Bir de şöyle bir çekince var efendim. Aman işte bu sistemi daha önce duymuştum ben, izledim, dinledim, her neyse, bilgilendirme çalışmalarınız da var, biliyorum, TÜRÜP açısından söylüyorum. Ya bu büyük üreticinin, çiftçinin işi. Ben küçük bir çiftçiyim, 3-5 dönüm, 10 dönüm yerim var topu topu. Hiç bana gelmez bu işler diyen çiftçilerimiz de var, eminim. Nasıl seslenmek istersiniz onlara?
Yani ben onlara şöyle sesleneyim. Bu gene çok tekniğe girmeyeyim. Borsa İstanbul'da herhangi bir kişi alıp satabiliyorsa orada tabii şirketler var. Burada da herhangi bir kişi büyük üretici olmasına gerek yok. Yani ürettiği miktarının da çok bir önemi yok. Nihayetinde lisanslı depoculuk sistemine gidip bir lisans depoyla anlaşıp malını koyabilir.
Koyabilir.
Buna engel herhangi bir şey kesinlikle yok.
Yani bu büyük çiftçinin işi, büyük müteşebbisin, tüccarın işi değil, küçük çiftçi de yapabilir.
Kesinlikle.
Korkmasınlar diyorsunuz.
Kesinlikle. Yani dediğim gibi özellikle esas olarak onlar açısından önemli. Şimdi biz borsacılıkta şuna bakarız. Fiyat nasıl oluşuyor? Adil mi? Şeffaf mı? Çok alıcılı, satıcılı mı oluşuyor? Şimdi esasla lisans depoculuk onu getiriyor. Ya bir örnek daha vereyim ben size.
Lütfen.
TÜRİP'te gene çok teknik kısma ben girmeden endeks yayınladık 2 sene, 2,5 sene önce. Ve bizim mesela Türkiye Ürün Lisans Borsası'nın ilgili kanallarından gerçek anlamda TÜRİP fiyatlarını siz anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Bunun arka planı zaten var. Adil, şeffaf fiyat oluşumu ve bunun kamuoyuna duyurulması çok önemli. Çiftçilerimiz girip dediğim gibi herhangi bir telefondan ya da bir internet bağlantısı olan herhangi bir yerden TÜRİP'in hesabına girip o anda buğday hangi fiyattan işlem görüyor, hangi fiyattan alabilir, hangi fiyattan satabilir, buğday, arpa, mısır ve hububat anlamında endeksler var. Fiyatları takip edebilirler.
17 ürün var sistemin
Evet.
içerisinde ama tabii ağırlıklı olarak sizin söyledikleriniz. Şimdi efendim tabii ki bütün avantajları anlatacağız. Siz hani yeteri kadar yaygınlaşmadı dediniz ama çok rakamları da boğmanızı istemiyorum. Hemen ardından da aracılık sistemine geçeceğim, merak etmeyin ama bu geçtiğimiz 5 sene zarfında büyüme oranlarına baktığımız zaman iyi aslında hani. Demek ki size yetersiz geldi. Şöyle Moody sayısına
Evet.
baktığımızda, işlem hacmine baktığımızda hani kötü de değiliz, daha iyi olabiliriz ama hani eyvah denecek de bir durum yok gibi geliyor bana,
Yani
bilmiyorum.
Umut Bey sağ olun, teşekkür ederim. Hiç rakam vermeyeceğim,
Yok
merak
yok
etmeyin
yok.
kesinlikle. Ama hani gelişimin yani kuruluştan şu ana kadarki gelişimin içinde olduğum için evet büyük aşama kat edildi. Yani işlem hacmi borsalıcıkta önemlidir. Hmm. Ama ben sadece işlem hacmine bakmam. Oradaki mudi sayısına bakarım, yatırımcı sayısına bakarım. Yani normal dediğimiz kesim de artık gelmeye başladı.
200 binin üzerinde en son bildiğin yani kadarıyla. Rakam vermeyeceğiz dedik ama yine hayal ettirelim.
Yani 30 binini açtık biz. Hmm. 2019'un 26 Temmuz'unda 31 Aralık 2023 itibariyle 216 bindi rakam.
216
bindi. 216 bindi. Dolayısıyla ben daha çok işlem hacminden ziyade şeyi önemsiyorum. Bu sisteme kaç kişi katılıyor? İşlem hacmi zaten devamında gelir.
Az önce benim sorularıma verdiğiniz yanıtlardan da aslında bu hassasiyetiniz çok güzel bir şekilde ortaya çıktı. Bir kişi çok büyük bir işlem yaparsa zaten hani bu sistemin amacına ulaşmaz. Çok fazla sayıda üreticiye, çiftçiye, mudiye ulaşalım derdindeyiz. Peki efendim, geçiyorum yavaş yavaş aracılı sisteme. Öyle ifade edebilirim değil mi tırnak içerisinde?
Kesinlikle.
Tamam. Daha çok yaygınlaşmalı, tamam. Şimdi bu Turip bünyesinin artık yanına diyeyim, altında değil çünkü yanına neden bir aracılı sistemi eklendi? Neden Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu sizin genel müdürlüğünüzde kuruldu? Siz ne yapacaksınız? Ne eksik görüldü de siz onları tamamlayacaksınız?
Yani bu komple sistemle ilgili çok soru geliyor. İlk üçünde bu soru kesinlikle var. Süper. Neden aracılık?
Neden?
Şimdi şöyle, esasında normal alışık olunan borsacılık sisteminde aracılık zaten olmazsa olmaz kısmı. Ama biz TÜRİB'i açarken mevzuatsal anlamda ticaret borsalarının bir araya gelmelerinin zorluğu anlamda o anda aracılı sisteme geçemediğimiz için ve bunun hazırlıkları, pandemi süreci vesaire 4 senelik bir süreci getirdiği için biz şu anda aracılığa geçiyoruz.
Aslında bu sistemi kurgularken bu aracılı sistem zaten ajandada vardı, yazılmıştı. Çeşitli gerekçeleri vardı söylediniz. Zamanını bekledik diyorsunuz. Anladım.
Kesinlikle öyle. Şöyle söyleyeyim. Biz TÜRİB'i açtığımızda zaten bir mevzuatımız vardı. O mevzuatta sizin bahsettiğiniz aracılı sistem 2019'da tanımlanmıştı.
Zaten tanımlanmış.
Yani bu sonradan ortaya çıkan sürpriz bir gelişme ya da sonradan tırnak içerisinde akıl edilen bir konu değil. Zaten sistemin son halkası başı lisans depoculuktu. İkinci orta kısım ulusal borsa olarak TÜRİB. Son halkası da bu ürün piyasası aracı kurumlarıydı. O anlamda İlkini de biz Anadolu İpak olarak kurduk. O anlamda bana da kısmet oldu diyeyim. Mutluyum o anlamda. Çünkü emek verdiğimiz bir sistemin son halkasını kurmak benim için bir gurur vesilesi. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu zaten planlanmış, yol haritasında, zaman anlamında planlanan bir konuydu. Şu anda kısmet oldu, öyle söyleyeyim.
Ne değişecek? Ya da değişti.
Şöyle söyleyelim. Birkaç konusu var. Bu soru da en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Neden aracılığa gerek var?
Çünkü neden biliyor musun? Çok özür diliyorum. Tabii. Bir uzun zaman bırakacağım size. Çok müdahale ettim. Farkındayım.
Estağfurullah.
Zaten bir sistemi yeni evet. Hani lisanslı depoculukta daha tanıtılmalı dediniz. TÜRİB'de daha tanıtılmalı derken şimdi yeni bir sistem entegre edilecek.
Evet.
Daha çok zorlanmayacak mıyız?
Evet. Şimdi birincisi ideal olan sistem bu. Ama bunun çok altını doldurmayacağım. İdeal sistem bu deyip hani bu olduğu için bunu yapıyoruz demiyorum.
Anladım.
Ben aksaklıkları söyleyeyim. Şimdi TÜRİB nihayetinde bir ulusal borsa. Tanıtım kısmını elimdeki kıt kaynaklarla haliyle çok fazla yapamıyordu. Dediğim gibi olay sahada bitiyor. Bir kere çiftçinin yanında olmanız lazım. Birebir sahada olmanız lazım. Üretim kısmında olmanız lazım. Tarlada olmanız lazım. Bu sistemi tanıtmak için. Yani TÜRİB sonuçta dediğim gibi bir borsa İstanbul şirketleri tabii ki tanıtmıyor. Şirketler kendilerini tanıtıyorlar. Nihayetinde bu.
Tabii ki.
İkincisi, şimdi şöyle bir durum var. Çok teknik kısma girmeyeyim ama bizim şu anda normal piyasamız spot piyasa dediğimiz spot piyasa. Yani anlık alım satımın olduğu piyasa. Ama bunun dünyadaki örnekleri vadeli işlemler. Tarım tarafında bu çok önemli. İleriye dönük fiyatlı bir mekanizma. Bu taraf çok teknik bir alan. Bizim spot piyasayı oturttuktan sonra vadeli işlemler piyasasına ülke olarak geçmemiz lazım. O noktada TÜRİB tek başına bunu yapamaz. Mümkün değil. Bu noktada aracı kurumların devreye girmesi lazım. Çok basit bir örnek vereyim. Bunu herkes anlar diye düşünüyorum. Alım satım yapılmasa da herkes bir Borsa İstanbul'u bilir. Ya da eski ismiyle İMKB'yi bilir.
Evet.
Değil mi? Orada İMKB şu andaki adıyla Borsa İstanbul'un muadili TÜRİB'tir. O taraftaki bir aracı kurumun ismi de muadili de şu anda mesela başka örnekleri de tabii kuruluyor, kurulacak. Anadolu İpak'tır. Ha biz ne yapacağız? Adı üzerinde aracılık yapacağız. Hı hı. Ne yapacağız? Biz sahaya yayılacağız. Ne yapacağız? Çiftçi Mehmet Efendi'ye, Çiftçi Mehmet abinin yanına gideceğiz. Ticaret borsalarımız vasıtasıyla. Anadolu Üpa'nın 23 tane sermaye değeri var. Hepsi ticaret borsası. Yani dolayısıyla zaten bu olay ticaret borsalarıyla birlikte başladığı için hani çiftçi kısmı ticaret borsaları. Bizim zaten ortaklarımızın hepsi ticaret borsası. Ha biz buraya ne yapıyoruz? Arka tarafta teknik kısmı kuruyoruz.
Bu güven çünkü, açısından da çok önemli bir şey.
Evet yani dediğim gibi biz sistemin dışında kimseyi ortak olarak zaten almadık. Tümü zaten bizim 23 ticaret borsamız. Ben şimdi Anadolu İpak Genel Müdürü sıfatıyla sahayı dolaşıyorum. Aracılığı anlatıyorum. Sahayı onlar biliyorlar. Biz de teknik kısmı biliyoruz. Hmm. Esas da bir nevi tarımla finansı
bir araya getirdiniz.
Evet aslında. Bir araya getiriyoruz. Yani getirdik diyemeyiz %100 anlamda ama çabamız bu. Ha burada ne yapacağız? TÜRİB'in biz üyesi olacağız. Borsanın üyesi olacağız. Tamam. Bize Mudi kayıtları bize yapılacak. 19 Nisan 2024 tarihi itibariyle aracılı sisteme geçilecek. Artık TÜRİB tarafındaki platform oradan doğrudan emir kısmı kalkacak. Mudiler bize kaydolacaklar. ÜPAK'lara kaydolacak ve emirleri bizim üzerimizden TÜRİB'e iletecekler.
Çok özür dilerim bir parantez. Tabii. Ben şimdi diyelim ki TÜRİB'de işlem yapan bir Mudi'yim.
Evet.
Otomatik size mi geçiyorum yoksa başka işlem yapacak mıyım?
İşlem yapılması gerekiyor çünkü o sözleşme dediğimiz kısımları tekrardan ihdas edilmesi gerekiyor.
Hı, anladım.
Otomatik geçme olmuyor. Çünkü nihayetinde Mudi'ye de bir seçim şansı tanımamız gerekiyor. Kesinlikle. Ama biz dediğim gibi sistemin son halkasıyız. Bana şunu da soruyorlar. Başka kayıt yapacağız mı ÜPAK'tan sonra? Hayır diyorum. Çünkü sistemin son halkası zaten ÜPAK'lar. Hmm. Aracı kurumlar çalışacak. Borsa kendi asli görevini yapacak TÜRİB olarak. Biz ne yapacağız? Aracılı sisteme oturtacağız. Saha tanıtımımızı yapacağız. Biz şu anda sosyal medya ve web sitesinde çok aktifiz. Sistemi anlatıyoruz. Tabii ki kendi şirketimizi anlatıyoruz. Ama aynı zamanda lisans depoculuğa ilgili bilgi veriyoruz. TÜRİB'i anlatıyoruz. Elektronik ürün senedini anlatıyoruz. 19 Nisan'da faaliyete geçilecek diyoruz. Gibi gibi en büyük şansımız sahada ticaret borsalarımızın bizimle birlikte olması. Zaten bizim ortaklarımız.
Anladım. Peki şimdi siz Anadolu ÜPAK'sınız ama sistem hani aracılı sistem diyoruz. Önümüzdeki süreçte başka aracı kurumlarda olacak mı? Ya da sizin ya da derken ve Anadolu ÜPAK'ın ortaklık yapısında bir değişiklik olabilir mi? Bu soru başka bir sorunun zemini, o yüzden
evet.
Sordum efendim.
Şimdi 2026 sonuna kadar kanunen sermaye piyasası tarafındaki aracı kurum ve bankalar burada aracılı sisteme giremiyorlar. Aracılı olarak nitelendirilemiyor.
Bunun özel bir nedeni var
açayım
galiba.
Yani evet. Özel nedeni şöyle söyleyebilirim rahatlıkla. Sonuçta tarım tarafı tabii ticaret borsalarından başlıyor. Hı hı. Yani biz finansı getirmek istiyoruz ama nihayetinde sahayı bilen ve sahanın hakimi zaten ticaret borsaları ve çiftçilerimiz. Şimdi öncelikle onların içinde olduğu bir sistemi biz ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. 3 senelik bir vaktimiz var. Bu kendi adıma konuşuyorum, kendi şirketim adına. Anadolu İpak olarak biz bunu yaparız. Hı hı. Ha bunun dışında başka İpaklar kurulacak mı? Evet kurulacak. Mesela Konya'nın başı çektiği Konya bölgesiyle ilgili İpak geçen hafta kuruldu. Trakya tarafında çalışmalar var. Hı. Güneydoğu, Doğu Anadolu tarafında çalışmalar var. Ege tarafında, Çukurova tarafında çalışmalar
bölgesel
var.
Bölgesel bir ayrım yapılmış sonuçta.
Yani zaten ister istemez doğal olarak o geliyor. Çünkü ürünler belli. Lisans depoculuğun nerelerde olduğu belli. Bölgelerde üretilen ürünler belli. Tamam buğday her yerde üretiliyor olabilir ama sınıfları, tipleri farklı haliyle gibi. Ama biz Anadolu İpak olarak İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinden müteşekkil 23 ticaret borsamızın sermaye darlığında 5 Ocak itibariyle şirketimizi kurduk. 19 Nisan'a şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz.
O zaman burada temel amaç birincisi zaten oturmuş bir sistemi daha çok tanıtmak, daha çok Mudi ve işlem hacmini elde etmek ve bunu da doğrudan ticaret borsalarının ortaklığıyla güvenilir ve devlet garantisinde bir sistem içerisinde programın başına dönersek doğru fiyatın oluşması ve çiftçi gelirlerinin en azından vurgunculuğa, spekülasyona göre belirlenmediği bir sistemi oturtmak anladığım kadarıyla. Çok özetle bu.
Kesinlikle öyle. Yani esas amaç sözün özü çiftçimizden başlıyor, üretimden başlıyor. Onun da sonuçta ürettiğinin karşılığını alması.
Mutlaka.
Bizim tüm amacımız bu. Ha bunun için arka tarafta finansmanın da sağlanması lazım kendisine. Ama aynı zamanda ürettiğini de ürettiği maliyetin bedeli ve üzerinde doğru fiyattan elden çıkarması gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz. TÜRİP olarak çalıştık. Şu anda ben Anadolu İpak tarafında da sistemin son halkasında bunun için çalışıyorum. Amacımız tarım piyasalarımızın gelişmesi. Savaş zamanlarında ya da zor zamanlarında mümkün mertebe kimseye muhtaç olmamamız, ülke olarak ekonomik anlamda katma değer yaratmamız, tarım demek, ekonomi demek, ekonomi demek, ülke demek. Sonuçta bizim nihai hedefimiz ülkemizin gelişmesi.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Daha önce hani sizleri konuk edeceğimiz zaman hem sistemi hem de tabii ki ben konuklarımı da araştırırım. Bu sistemin vücuda gelmesinde çok büyük emekleriniz de olmuş. Sağ olun, var olun. O zaman şunu yapabiliriz. Söylediğimiz gibi lisanslı depoculuktan başlamak üzere sistemin çeşitli evrelerini sadece o konuyu anlatarak biraz daha çiftçimize ulaştırabiliriz. Ve tabii ki gelişme süreciyle birlikte elde ettiğimiz verileri belki bu programı hatırlayarak nereden nereye geldiğimizde konuştuğumuz umarız programlar yaparız. Ali Cem Suç'a çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun beni konuk ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Sağ olun. Değerli dinleyenlerimiz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sistemi yakından takip eden bir gazeteci olarak da söyleyebilirim ki hem çiftçi gelirlerinin normal koşullarda ve çiftçi lehine oluşması bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Hatta tarımla ilgisi çok kısıtlı olan hatta maaşlarımızı bile etkiliyor. Çünkü çiftçi geliri milli ekonomiye doğrudan etki ediyor. Bu da tüketici fiyatlarını, enflasyonu, girdi fiyatlarını hepimizin gelirleriyle çok doğrudan ilgili. Bu nedenle bu sistemin oturması için en azından kendi çevremizde sınırlı kalsak bile mutlaka bizler de aracı olmalıyız. Nasıl aracılı sisteme geçtik? Bizler de bir aracıyız. Efendim sağ olun, var olun. Bu haftada bizlerle birlikte olduğunuz Toprağın Sesinde çok değerli bir ismi ağırladık. Anadolu Ürün Piyasası Aracı Kurumu, Anadolu ÜPAK kısa adıyla Genel Müdürü Sayın Ali Cem Suca'yı ağırladık efendim. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
Toprağın Sesi.